Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, hakikat yolculuğunun erenleri, sözümüzün kulak misafirleri. Bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar. Usul-i Erkan, muhibban-ı Erkam, dergah-ı hüdaydır mekan. Biliniz ki kesmeysizdir ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun efendim. Sohbet muhabbet de gerek. Muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı, lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene bilmem ki ne denile. Aziz ve titiz ve dahi temiz ve elbette bizler için bahada eşsiz. Fıtratı kinsiz, şerre isteksiz, gıybete meyilsiz ve harama dilsiz ve dünyanın dört bir yanında iyilik için atan kalplerimiz, çok değerli gönüldaşlarımız. Bendeniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Nitelik İnsan programında hepinizi Erkam Radyo Çamlıca Genel Merkez stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Yeniden bu haftada sizlerle beraberiz. Sizleri bizlerle buluşturan, sizleri bizlere kavuşturan, hayırlı şeyleri konuşturan ve karşılıklı istifademizi artıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Aziz dostlarım, 2026-2027 ana konumuz olan insan puzzle'ını, insan bulmacasını oluşturan 66 parçayı, yani insanın mütemmim cüzlerini konuşuyoruz. Birinci parçamız kader, ikinci parçamız ruh, üçüncü parçamız sülale ve dördüncü parçamız olan aileden sonra geldik beşinci parçamız olan bedene. 66 parçalı human puzzle'ının beşinci parçası olan beden, bütün parçalarımızı içinde barındırması itibariyle elbette çok ama çok önemli parçalarımızdan bir tanesidir. Peki bedenimizi ne kadar tanıyoruz aziz dostlarım? Beden, biz uyurken bile çalışmaya devam eden mukaddes emanettir. Seneca, bedeniniz ruhunuzun yaşadığı evdir. Ona ne kadar iyi bakarsanız ruhunuz da o kadar huzurla ikamet eder diyor. Ne kadar da doğru bir ifade. Peki biz ömrümüzün her saniyesini birlikte geçirdiğimiz bedenimizi gerçekten tanıyor muyuz? Yoksa sadece hastalandığında, sinyal verdiğinde, ben buradayım bana bir bak dediğinde mi, yani bize bağırıp çağırıp seslendiğinde mi farkına varıyoruz? Beden elbette insanın tamamı değildir. Fakat insanın dünyadaki bütün faaliyetlerini gerçekleştirdiği canlı, kişiye özgü ve vazgeçilmez yaşam zeminimizdir. Hani yaşam platformu deniyor ya dünyaya, ya dünyadaki yaşam platformumuz da bedenimiz oluyor. Dolayısıyla bedenimizi sadece görünüşümüz olarak değil, yaşayan, haber veren, denge kuran, kendini koruyan ve bize emanet edilmiş biyolojik bir sistem olarak tanımalıyız. Jim Rohn, bedeninize iyi bakın, yaşamak zorunda olduğunuz tek yer orasıdır diyor. Mükemmel bir ifade. Aziz dostlarım, bu sabah gözlerinizi açtığınızda sizden önce uyanmış bir şey vardı, bedeniniz. Kalbiniz siz uyurken de atıyordu. Solunumunuz gece boyu kesintisiz devam ediyordu. Kanınız dolaşıyordu. Sindirim sisteminiz eksiksiz çalışıyordu. Hücrelerde bakım ve yenileme faaliyetleri 24 saat sürüyordu. Yani bedeniniz sahibi olan sizden talimat beklemeden hayatınızı korumaya devam ediyordu. Elbette sahibiniz derken el mulki lillah, Allah'tan bir emanet, bir bedenin kiracısıyız. Emanet olduğunu, mukaddes bir emanet olduğunu zaten programın başında söyledim. O anlamda söylemiyorum ama bize ait olan bir bedenin, sorumluluğu bize verilmiş olan bir bedenin de farkında olmamız gerekiyor. Peki, siz uyurken bile sizin için çalışan bu mukaddes parçayı ne kadar tanıyoruz? Francis Bacon, biz bedenimiz uyandığında uyanmıyoruz diyor. Bedenimiz bizi uyandırdığı için uyanıyoruz. Sağlıklı bir beden zihnin en güçlü kalesidir. Kale yıkılırsa düşüncede esir düşer diyor. İşte bugün bu 66 parçalı human puzzle'ın dışarıdan en kolay gördüğümüz fakat iç dünyasını belki de en az tanıdığımız bu önemli parçasını konuşacağız aziz dostlarım. İnsan puzzle'ında bedenin yeri gerçekten çok önemlidir. Yani Human Puzzle çalışmamda insanı birbirinden tamamen kopuk olmayan, fakat her biri kendi içinde, sınırları içinde, sorumluluğu içinde ayrıca incelenmesi gereken 66 parçadan oluşan büyük bir bütün olarak ele alıyorum. Çünkü insan yalnızca bedenden ibaret değildir aziz dostlarım. 19. yüzyıl Amerikan edebiyatının en büyük şairlerinden Walt Whitman, insanı beden ve ruh bütünlüğü içinde ele alarak şöyle söylüyor: "Ben bedenin şairiyim, ruhun da şairiyim." Whitman bu sözüyle insanın ne yalnızca bedene ne de sadece ruha indirgenebileceğini anlatıyor. Bedenimizi küçümsemiyor fakat onu insanın bütünü haline de getirmiyor. Ama ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm diyen Yunus Emre, meseleyi Whitman'dan bir kademe daha yukarıya taşıyor sanki. Eti, kemiği, bedeni, ruhu, aklı ve zihni, iradeyi ve vicdanı ile biz 66 parçaya ayırdığımız Human Puzzle modelimizde insan için aynı temel ayrımı yapıyoruz. Ruhumuzla hisseder, aklımızla değerlendirir, zihnimizle düşünür, irademizle karar veririz. Fakat bütün kararlarımızı hayata geçirebilmek için bedenimize ihtiyaç duyarız. Aziz dostlarım, sevdiğimiz bir insana sarılmak için kollarımızı, bir yere ulaşabilmek için ayaklarımızı, düşüncelerimizi anlatabilmek için dilimizi, bir kitabı okuyabilmek için gözlerimizi ve sesi duyabilmek için kulaklarımızı kullanırız. Yani bedenimiz, iç dünyamız ile dış dünya arasında kurulan büyük bir köprüdür. Bir antik Yunan atasözünde insan diyor, bedenine nasıl muamele ederse yaşlılığında da ona öyle karşılık verir. Yani ne ekersen onu biçersinin bir başka ifadesi. Ama size bundan daha büyük bir sır vereyim. Bedenimizin özellikleriyle ilgili size bu bölümde birçok şey anlatacağım ama bedeni bizim için müstesna kılan iki şeyin birincisi, iki büyük sırrın birincisi, bedenin ruh için bir taşıyıcı konak olması. Dolayısıyla ruhunuzun rahatı için bedenin tam ruhunuza uygun bir hale gelme şartıdır. Yoksa ruhunuz rahatsız olur aziz dostlarım, muazzep kalır. İkinci büyük sır ise ebedi hayatta, cennette ikrama ve Allah korusun, Rabbim muhafaza eylesin hepimizi amin, cehennemde azaba düçar kalacak olan yapıdır bedenimiz. Yani Rabbimizin ebedi muamelatına maruz kalacak olan yapı bedenimizdir. Dolayısıyla ona gelip geçici bir dünya metağı ya da bir et parçası ya da ya işte dünyadayken ruhu taşıyor sonra yok olacak bir konak gibi bakamayız. Beden elbette hücresel et, kemik, kas, kan, deri ve sinir ağından oluşan maddi bir yapıdır. Ama bizim kalbi pompa, gözü mercek ve böbreği süzek olarak ele alan inançsız materyalistlere bedenle ilgili söyleyecek bir çift sözümüz vardır. Bundan yaklaşık 2000 yıl önce Roma İmparatorluğu döneminde yaşayan hiciv şairi Juvenalis, insanın beden ve zihin bütünlüğüne dikkat çekiyor. Juvenalis, toplumun para, şöhret, iktidar ve uzun ömür gibi yanlış arzularının peşinde koşmasını eleştirdiği Satirler adlı eserinin 10. şiirinde şöyle söylüyor: "Sağlıklı bir beden içinde, sağlıklı bir zihin için dua edilmelidir. Sağlıklı bir beden içinde, sağlıklı bir zihin." Bugün çoğunlukla sağlam kafa sağlam vücuda bulunur biçiminde kullandığımız sözün aslı budur. Fakat Juvenalis bunu kesin bir bilimsel hüküm olarak söylemiyor. İnsanların zenginlik yerine sağlıklı bir beden ile sağlıklı bir zihin arasındaki dengeyi istemeleri gerektiğini anlatıyor. Demek ki beden ile insanın diğer parçalar arasındaki ilişki insanlığın çok eski zamanlarından beri üzerinde düşünüp kafa yorduğu bir mesele. Fakat burada çok önemli bir ayrımı da yapmak zorundayız aziz dostlarım. Bedenimiz bizim tamamımız değildir. Boyumuz, kilomuz, tenimizin rengi, saçımız, yüzümüz veya bedenimizdeki herhangi bir farklılık insan olarak bütün değerimizi belirleyemez. Bununla birlikte bedenimiz elbette ki bu dünya hayatındaki bütün faaliyetlerimizin biyolojik zeminidir. Bu nedenle bedenimizi küçümseyemeyiz, onu ihmal edemeyiz. Ama onu insanın bütünü haline de getiremeyiz. Dünya Sağlık Örgütü de sağlığı yalnızca bedendeki bir hastalık ya da sakatlığın bulunmaması olarak tanımlamıyor. Sağlığı bedensel, zihinsel ve sosyal iyilik haliyle birlikte ele alıyor. Bu yaklaşım aslında bize şunu gösteriyor. İnsanın sağlığı bile yalnızca bedensel durumundan ibaret değildir. Beden önemlidir fakat insan bedeninden daha büyük bir bütündür. Human puzzle yaklaşımımız tam olarak bunu yapıyor. Her parçayı kendi değeri ve sınırları içerisinde tanımaya ve size aktarmaya çalışıyor. Örneğin beden ile fiziksel aynı şey değildir. Beden, hücrelerimiz, dokularımız, organlarımız, hormonlarımız, sinirlerimiz ve biyolojik sistemimizle meydana gelen canlı organizmadır. Fakat fiziksel tarafımız bu bedenin hareket, güç, hız, denge, esneklik, çeviklik, dayanıklılık ve dış görünüş gibi performans özellikleridir. Dolayısıyla bu programda sporcu olup olmadığımızı değil, spor yapmamızı mümkün kılan bedensel yapımızı konuşacağız. Düşüncelerimizi değil, düşünmemize biyolojik zemin hazırlayan beynimizi ve onun sinir sistemini ve sinaptik ağlarını, bağlarını konuşacağız. Beslenme programlarını değil, bedenimizin besine neden ihtiyaç duyduğunu konuşacağız. Ruhumuzu zaten ikinci maddede ele aldık. İkinci parçamız ruhtu, kaderden sonra biliyorsunuz. Dolayısıyla zaten hakkında çok az bir bilgi verilen ruhla alakalı onun mahiyetini değil, bedenimizin dünya hayatındaki taşıyıcılık görevini konuşacağız. Aziz dostlarım, çünkü her konuyu kendi sınırları içerisinde ele aldığımızda parçalar birbirine karışır ve insanı tanımaya çalışırken daha büyük bir belirsizlik meydana getiririz. Bizimse temel ilkemiz şudur. Her şeyi bedene bağlamayalım, bedene ait olanı bedende bırakalım. Dolayısıyla ana konsept böyle. Şimdi kendimize lütfen şu soruyu soralım. Aynaya baktığımızda bedenimizi mi görüyoruz yoksa bedenimizin yalnızca dış yüzeyini mi? Çünkü aynada yüzümüzü görürüz. Fakat yüzümüze kan taşıyan damarları görmeyiz. Göğsümüzü görürüz fakat kalbimizin çalışmasını göremeyiz. Karnımızı görürüz fakat sindirim sistemimizin sürdüğü faaliyetleri izleyemeyiz. Başımızı görürüz fakat sinir sistemimizde dolaşan mesajları seyredemeyiz. Demek ki bedenimiz gördüğümüzden çok daha fazlasıdır. Beden, human puzzle'da en görünür, elle tutulur, gözle görülür. Fakat içindeki hayat en görünmez parçalardan biridir. En anlaşılmaz, en komplike. Dünyanın sayılı beyin cerrahlarından medar-ı iftiharımız İsmail Hakkı Aydın hocamız, 1000 yıl ömrüm olsa diyor, her biri 1000 yıl, 1000 ömrüm olsa hepsini beyne hasrederim, beyin çalışırım ama yine de beyni çözemem diyor. Rabbimizin böylesine mükemmel yarattığı, zaten bu itibarla biz onu zihinsel, düşünsel kısımlarda yeniden ele alacağız inşallah. Ama şu anda sadece aynada göremediğimiz halde her saniye içimizde çalışan bu olağanüstü dünyaya kısaca biraz daha yakından bakalım. Bedenimizi dışarıdan bir bütün olarak görüyoruz. Bilimsel konuları sade ve etkileyici bir dille anlatan dünyaca ünlü bestseller yazar Bill Bryson, Beden Kullanıcılar İçin Bir Kılavuz adlı kitabında bedenimizi uyum içinde çalışan trilyonlarca hücreden oluşan bir evrene benzetiyor. Bu benzetme gerçekten son derece anlamlı. Çünkü dışarıdan tek bir insan görüyoruz fakat içeride trilyonlarca hücrenin birlikte çalıştığı muazzam bir hayat organizasyonu bulunuyor. Bedenimiz elbette hücrelerden meydana geliyor. Benzer görevleri yerine getiren hücreler bir araya gelerek dokuları, dokular organları, organlarda sistemleri meydana getiriyor. Malumunuz olduğu üzere dolaşım sistemimiz, solunum, sindirim, sinir sistemimiz, kas ve iskelet sistemimiz, bağışıklık ve endokrin sistemimiz ve diğer bütün sistemlerimiz, her biri kendi başına yaşamıyor, kendi başına çalışmıyor. Hepsi birbiriyle entegre iletişim halinde ve haberleşiyor. Hepsi birbirini etkiliyor ve birbirinden etkileniyor. Hepsi aynı hayatın devam etmesi için el birliğiyle seferber olmuş, birlikte çalışıyor. Antik Yunan'ın en büyük filozoflarından Aristoteles'in düşüncesinden gelen meşhur bir bütünlük ilkesi vardır aziz dostlarım. Bütün parçalarının toplamından daha fazladır. Modern hayatta bunu sistem felsefesinin önemli bir mekanizması unsuru olarak ele alır bilim insanları. Bu ifade Aristoteles'in düşüncesini özetleyen yaygın bir formüldür. Bedenimiz açısından düşündüğümüzde çok önemli bir gerçeği anlatır. Bedenimiz yalnızca kalp, akciğer, böbrek, beyin ve diğer organların yan yana gelmesinden oluşmaz. Beden dediğimiz hayat sistemi bu organların birbirleriyle iletişiminden ve uyumundan doğar. Bedenimizi bu açıdan büyük bir şehre benzetebiliriz. Bir şehir düşünelim. Yolları var, su şebekesi var, elektrik hatları var, haberleşme sistemi var, temizlik hizmetleri, güvenlik birimleri, üretim merkezleri var, atıkları uzaklaştıran sistemleri var. Bu sistemlerden biri kısa bir süre aksadığında şehir bundan etkilenir. Ama birkaç sistem aynı anda durduğunda şehir hayatı sürdürülemez hale gelir. 1990'lı yılların başında İstanbul'un halini bir düşünün lütfen. Yolların halini, çöplerin halini, akmayan suları, değil mi? Çok dayanılmaz bir hayattı İstanbul hayatı. Bedenimizde de buna benzer bir işbirliği vardır. Kalbimiz kanı damarlarımıza gönderir. Atar damardan bahsediyorum. Toplar damarın kendi sistemi vardır. O atıp damar ucuna ulaşan, kılcal damarlara ulaşan kanı özel bir sistemle kalbe tekrar taşıyan toplar damarlar, adı üstünde toplayan damarlarımız. Oksijeni, besinleri, hormonları ve ihtiyaç duyulan pek çok maddeyi bedenimizin farklı bölgelerine taşıyan damarlarımız. Akciğerlerimiz oksijenin kana geçmesine, karbondioksitin dışarı atılmasına yardım eder. Sindirim sistemimiz aldığımız besinleri bedenimizin kullanabileceği yapılara dönüştürür. Böbreklerimiz kanımızı süzer, su, mineral ve atık dengesinin korunmasına katkı sağlar. Karaciğerimiz yüzlerce farklı biyolojik görevi yerine getirir. Sinir sistemimiz bedenimizin farklı bölgeler arasında son derece hızlı bir haberleşme ağı kurar. Hormonlarımız ise bedenimizin uzak bölgelerine gönderilen kimyasal mesajlar gibi çalışır. Bağışıklık sistemimiz bize ait olanla yabancı olanı ayırt etmeye çalışarak bizi korur. Derimiz yalnızca dış görünüşümüz değildir, dış kıyafetimiz değildir. Aynı zamanda dış dünyayla aramızdaki büyük bir koruma sınırıdır. Bu açıdan deriye en büyük organ diyen bilim insanları var. Aziz dostlarım, bütün bu faaliyetlerin tamamına yakını biz farkında olmadan ve bizim kontrolümüz dışında gerçekleşir. Kalbimizi her defasında şimdi at, şimdi atma diyemeyiz. Şimdi dur, şimdi yavaşla diyemeyiz. Akciğerimize şimdi nefes al diye emir veremeyiz. Gerçi nabzı düşürmekle alakalı kalbin atışına müdahale sistemleriyle bu teknikleri geliştiren bazı insanlar tanıdım. Ya da nefes terapistleri bu nefes alma süresini alış, duruş ve veriş sürelerini artırarak ömrü uzatmayla alakalı, sağlıklı olmayla ilgili çok değerli Bilal Can Türk gibi nefes terapistleri aziz dostlarım elbette var. Saygı da duyuyorum ilimlerine. Ama hani bu bilinçli nefes al, nefes verin dışında bunu tabii ki otomatiğe bağlayan bir sistemle yaratılıyoruz. Dolayısıyla emrimizle olmuyor. Bilinçli aldığımız bir süre olsa bile. Ya da midemize yediklerimizi sindirmeye başla diyemeyiz. Böbreklerimize kanunsuz diye talimat gönderemeyiz. Bedenimiz hayatı sürdürebilmek için gereken binlerce faaliyeti bilinçli müdahalemize ihtiyaç duymadan otomatik olarak yerine getirir. Bill Bryson aynı eserinde bu bedenle alakalı bizi meydana getiren unsurların asıl olağanüstü tarafının bizi meydana getirmeleri olduğunu ve hayatın mucizesinin burada bulunduğunu söylüyor. Gerçekten de baktığımızda bedenimizde bulunan maddelerin pek çoğu tabiatta da bulunur. Fakat bu maddelerin bir araya gelerek gören, işiten, yürüyen, nefes alan ve kendini yenileyen canlı bir insan bedeni meydana getirmesi üzerinde uzun uzun düşünmemiz gereken bir yaratılış mucizesidir. Aziz dostlarım, şimdi düşünelim. Çalıştığımız kurumda biz hiç talimat vermeden işini büyük bir sadakatle yapan bir insan olsa ona nasıl davranırdık? Ve peki yıllardır bizden ayrıca bir talimat beklemeden çalışan bedenimize nasıl davranıyoruz? Onun hizmetini görüyor muyuz? Onun hizmetinde miyiz? Yoksa ancak görevlerinden bir tanesi aksadığında mı varlığını fark ediyoruz? Kalbimizin mesela ritmi bozulduğunda, dişimiz ağrıdığında, çürüdüğünde, midemiz rahatsızlandığında, belimizi doğrultamadığımızda, dizimizi merdiven çıkamadığımızda, uykumuzu uyamadığımızda mı hatırlıyoruz? Ki uyku da insana verilen en büyük nimetlerden bir tanesidir. Oysa bedenimiz yalnızca hastalandığımız zaman var olan bir sistem değildir. Biz hayatımıza devam ederken içeride durmaksızın çalışan sessiz bir medeniyettir beden. Beden, organların yan yana gelmesinden değil, sistemlerin birbiriyle uyumundan meydana gelir. Bir organın sağlıklı çalışması elbette önemlidir. Fakat gerçek bedensel denge, sistemlerin birbiriyle doğru biçimde haberleşmesi ve birlikte çalışmasıyla ancak mümkün olabilir. İşte bunun için bedenimizi yalnızca parçalara bölmek değil, bütünlüğü içinde tanımamız ve ele almamız gerekir. Fakat bu bütünlük hepimizde birebir aynı özelliklerle ortaya çıkmaz. Aynı biyolojik sistemlere sahip olsak da hiçbirimizin beden haritası diğerinin aynısı değildir. Aziz dostlarım, her beden kendine özgü bir haritadır. Hepimizin kalbi var, hepimiz nefes alıyoruz. Genetik yapıya baktığımız zaman herkeste aynı genler var. Genetik şifreler farklı ama. Hepimizin kasları, kemikleri, sinirleri, organları var ama bunların dizilişleri farklı. Dolayısıyla hepimizin bedeni aynı beden değil. Kitapları dünya çapında 100 milyonlarca satan Amerikalı çocuk kitabı yazarı Dr. Seuss'un çok sevimli ve anlamlı bir sözü var. Hayatta sizden daha siz olan hiç kimse yoktur diyor. Bu söz yalnızca kişiliğimiz için değil bedenimiz için de geçerli. Başkasının bedenine bu açıdan benzemek zorunda değiliz. Çünkü bizi biz yapan o biricik, tek, özgün, farklı bedenimiz bizim biricikliğimiz, tekliğimiz. Ve her birimizin bedeni kendine özgü bir yaratılış ve hayat hikayesi taşıyor. Boyumuz farklı, kemik yapımız farklı, kas organlarımız farklı, yağ depolama ya da yakma biçimimiz farklı, metabolizma hızımız farklı, cildimizin yapısı farklı, hastalıklara karşı hassasiyetimiz ve toparlanma kapasitemiz farklı. Bütün bu farklılıkların bir bölümü genetik mirasımızdan geliyor. Anne ve babamızdan yalnızca göz rengimizi ya da yüz hatlarımızı almıyoruz. Bedenimizin yapısına ve bazı biyolojik yatkınlıklarına ilişkin pek çok özelliği de genlerimiz aracılığıyla devralıyoruz. Fakat burada önemli bir yanlış anlamayı da düzeltmemiz gerekir. Genetik mirasımız elbette önemlidir, ancak genetik yapımız hayatımızdaki her sonucu değişmez biçimde belirleyen bir hüküm değildir. Genlerimiz bize bazı imkanlar, bazı özellikler, bazı yatkınlıklar verir. Çevremiz, yaşam biçimimiz, uyku düzenimiz, hareketliliğimiz, hareketsizliğimiz, maruz kaldığımız bütün şartlar ve yıllar boyunca tekrarladığımız alışkanlıklarımız da bedenimizin bugünkü durumuna katkıda bulunur. Yani bedenimiz yalnızca doğuştan getirdiklerimizden değil, yıllar boyunca onunla birlikte yaşadıklarımızın izlerini de taşır. Bazen mesela iki insan aynı miktarda yemek yediğini söyler fakat bedenlerinin verdiği sonuç aynı olmaz. İki kişi aynı saatte uyur fakat uyandıklarında dinlenmişlik ya da dinginlik duygusu aynı olmaz. İki insan aynı hastalığı geçirir fakat toparlanma süreçleri farklı olabilir. Birimiz sıcağa daha dayanıklıyken diğerimiz soğukta daha rahat edebilir. Birimizin cildi daha hassastır, birimizin eklemleri daha hareketlidir. Birimiz daha çabuk yorulur, diğerimiz daha uzun süre çalışabilir. Bu farklılıklar tek başına bir üstünlük ya da eksiklik değildir. İnsan hakları mücadelesinin en önemli isimlerinden Eleanor Roosevelt'ın meşhur bir sözü var. Hiç kimse sizin izniniz olmadan size kendinizi değersiz hissettiremez. Eleanor Roosevelt sadece bir devlet başkanlığı işi değil aziz dostlarım. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi hazırlanmasında öncülük eden güçlü bir insan hakları savunucusu. Onun bu sözü bedenimizle ilgili değerlendirmelerimiz açısından da önemli. Başkalarının boyumuz, kilomuz, yaşımız, görünüşümüz ya da bedensel bir farklılığımız hakkında söyledikleri insan olarak değerimizi belirleyemez. Bunlar kişiye özgü beden haritamızın parçaları. Fakat biz çoğu zaman kendi bedenimizi başkalarının bedenine bakarak onların bakış açısıyla değerlendiriyoruz. Onun boyu, onun kilosu, onun yüzü, onun saçları, onun enerjisi, onun vücut ölçüleri, onun dayanıklılığı, onun gençliği ve özellikle bugün başkalarının seçilmiş, düzenlenmiş ve çoğu zaman gerçeği tam olarak yansıtmayan manipülatif görüntüleri, bütün bunlar kendi bedenimizin ölçüsü haline gelebiliyor. Gelebiliyor derken bunu biz getiriyoruz. Oysa başkasının bedeni bizim bedenimizin ölçüsü olamaz. Başkalarının bedeninin görüntüsü bizim beden görüntümüz haline gelemez. Çünkü bedenimizi başkalarının ölçüsüyle değerlendirmek kendi haritamızı başka bir ülkenin koordinatıyla okumaya benzer. Burada başka bir sınıra da dikkat etmeliyiz aziz dostlarım. Bedenimizin yapısından kişiliğimiz, zekamız, ahlakımız ve geleceğimiz hakkında kesin hükümler çıkartamayız. Elbette bazı sinyaller alınabilir. Osmanlı'da kıyafetnameci başının yaptığı şey buydu Enderun'da. Ama onlar başka ilimler, derin ilimlerle de işin derinliğine vakıf olarak da ilerliyorlardı. Dolayısıyla uzun boylu olmak liderlik garantisi değildir. Güçlü bir bedene sahip olmak güçlü bir iradenin kanıtı değildir. Bedensel bir sınırlılık zeka veya insanlık değeri eksikliğinde değildir. Yüzümüzün biçimi ahlakımızın kesin haritası değildir. Çünkü beden Human Puzzle'ın önemli bir parçasıdır fakat diğer bütün parçaların yerine geçmez. Benim mesela Down sendromlu bir kardeşim var. Taha kardeşim. İkinci annemizden bize yadigar emanet. Ya o yavrucak mesela. Daha küçücük çocukluğuna bir ya mesela ne hangi yaştan itibaren diyeyim? 8-10 yaşından itibaren evde bir misafir mi var? O misafirin arabası var mı? Ya da evde bir akraba var. O akrabanın arabası var mı? Akşamın bir vakti o nasıl gidecek gideceği yere? Çocukluğundan beri bunun kaygısını çeken bir yavrudur yani. Birçok kişi empati yapmaz. Hani madem geldi, geldiği gibi gitsin gibi düşünebilir. Çok da farkında bile olmayan birçok insan olabilir. Ama o yavrucak. Dolayısıyla hani bedensel bir sınırlık zeka ya da insanlık değeri eksikliği değildir. O anlamda söylüyorum. IQ'su çok çok yüksek olan birçok akrabamızdan çok çok daha üstün bir empati melekesi vardır kuzumun. Dolayısıyla hani beden Human Puzzle projemizde onun önemli bir parçasıdır fakat diğer bütün parçaları yerine asla ve asla geçmez. İşte tam da bu yüzden bedenimizi tanımak kendimizi tanımanın bir parçasıdır aziz dostlarım. Ancak insanı yalnızca bedeni üzerinden tanımlamak büyük bir bütünü tek bir puzzle parçasına indirgemek. Dolayısıyla bunu da yapmıyoruz. Her beden aynı temel sistemlerde yaşar fakat her beden kendine özgü bir haritadır. Dolayısıyla bu programda elimden geldiğince 2 yıl boyunca bu 66 parçamızı, bizi oluşturan mütemmim cüzlerimizi, tamamlayan parçalarımızı, farkına vardığımız, varmadığımız, önemsediğimiz, unuttuğumuz, ihmal ettiğimiz bütün parçaları belli bir sistem içerisinde ele alacağız. Aziz dostlarım, bu haftalık bu kadar diyelim ama inşallah gelecek hafta bu haritanın, bu insan puzzle'ının en hayranlık uyandıran özelliklerine yakinen bakalım inşallah. Bedenimiz bu değişen şartlara nasıl uyum gösteriyor, kendi iç dengesini nasıl koruyor, kendi mekanizmasını nasıl entegre bir biçimde sürdürüyor. Beden mekanizmamıza inşallah gelecek hafta devam edelim. Bu duygularla beden parçanızın biraz daha farkına varmanızla alakalı temennimi yeniliyorum. Gelecek hafta görüşünceye kadar hepinizi Rabbi Celle'me emanet ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.